Romalılar 6, 15. ayetten 23. ayeti okuyorum. Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Ama şükürler olsun Tanrı'ya, eskiden günahın köleleri olan sizler adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Şimdi utandığınız şeylerden o dönemde ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Rabbin yaşayan sözünü dinlediniz. Rabbimiz, kurtarıcımız, ya Rab senin önüne geliyoruz. Rab sen yüreklerimizi, zihinlerimizi aç ki senin kelamını, senin sözünü daha iyi anlayabilelim ve yaşamlarımıza uygulayabilelim diye dua ediyoruz. Ya Rab senin lütuf antlaşmanda olduğumuz için şükrediyoruz. Lütuf yasası altında olduğumuz için sana şükrediyoruz. Rab İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin. Günahtan özgür müsünüz? Yoksa günahın kölesi misiniz? Bu soruyu anlamanın iki, belki de üç yolu var diyebiliriz. Evet, günahtan özgür müyüz? Günahtan kurtulduk mu? Yoksa hala günahın kölesi durumunda mıyız? İlk olarak bunu günahsızlık ya da günahsız olma anlamında günahtan arınmış olmak olarak anlayabiliriz. Günahın varlığından ve lekesinden arınmış olmak diye görebiliriz veya tamamen günahtan kurtulmak olarak da görebiliriz. Veya o şekilde öğretilmiş olabiliriz. Bize bu şekilde anlatılmış olabilir. Yani bu günahtan özgürlük, tamamen arınmışlık, tamamen günahın varlığından, lekesinden tamamen arınmışlıktır diye düşünüyor olabilirsiniz. Veya tamamen günahtan kurtulduk anlamında da bunu düşünebilirsiniz. Şimdi ben kendi adıma bu anlamda günahsız olmadığımı biliyorum. Bazıları biz artık affedildik, tamamen günahsızız diyorlar. Ve bu günahsız yaşamı sürdürme gücünü Rab bize verdi diyorlar. Evet, günahlarımız, bu aslında burada hemen söylediğimin tersini söylemeyeyim. Böyle diyorlar diyelim ve devam edelim. Evet, günahsız, ben kendi kendime günahsız olmadığımı biliyorum. Ve tahmin ediyorum ki çoğunuz da günahsız olduğunuzu iddia etmiyorsunuzdur. Değil mi? Yine de bazıları Hristiyan yaşamının amacının günahsız olmak olduğunu öğretiyorlar. Yani yaşam amacımız günahsız olmaktır diye bir öğretiyle gidiyorlar. Ve bu hedefe bazı kutsal yaşama ve düşünme yöntemleriyle ulaşılabileceğini anlatıyorlar. İşte nasıl yani bu kutsallık hareketi diyelim. Bazıları bir kutsallık hareketiyle bir kutsal yaşam sürme yöntemiyle veya kutsal düşünce yöntemleriyle kutsal şeyleri düşünerek günah işlememe yöntemleri geliştiriyorlar. Bunlardan bu kurumlardan bir tanesi Campus Crusade diye bir kuruluşun veya bugünlerde Türkiye'de farklı bir adı var galiba bunun. Life Agape mi diyorlardı? Öyle bir ismi var veya biz tabii CC diyebiliyoruz bu kurumu. Bu kurumun kurucusu Bill Bright isminde birisi var. Ruhsal nefes alma disiplini sayesinde günahın kontrol altına alınabileceğini öğretmiş ve kendisi de bu teknikte ustalaştığını ve uzun süre günah işlemediğini itiraf etmiştir. Şimdi diyor ki ruhsal nefes alma ve ruhsal nefes verme tekniğiyle günah işlemiyorum diyor ve bu tekniği o kadar geliştirmiş ki uzunca bir süre bu teknik sayesinde günah işlememiş birisi. Ve böyle bir misyon kurumu kurmuş. Ne yapıyor bu misyon kurumu? Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da, hatta dünyanın hemen hemen her ülkesinde, bazı ülkeler hariç tabii, üniversite öğrencilerine müjdeyi duyurmaya çalışıyorlar. Bu Bill Bright'ın öğretisi anlamında hiçbirinizin bugün günahtan arınmış ve tamamen günahsız olduğunuzu iddia ettiğinizi sanmıyorum. Yani bazı teknikleri kullanarak, bazı yöntemleri kullanarak, özel nefes alma, özel nefes verme tekniklerini, bu Bill Bright'ın öğrettiği veya uyguladığı teknikleri kullanarak, bu tabii buna böyle değil, ruhsal nefes alma, ruhsal nefes verme tekniklerini kullanarak günahsızlaşma inancınızın olmadığını düşünüyorum. Yani en azından öyle umuyorum diyelim. Günahtan özgür olma öğretisini Bill Bright'ın ışığı ya da zaferli Hristiyan yaşamı olarak adlandıralım. Evet, bu Bill Bright'ın öğretisi ve veya işte çoğu buna zaferli yaşam diyor. Muzaffer Hristiyan yaşamı diyor. Belki duymuşsunuzdur. Bazı kiliselerde bu yöntemleri gerçekten uyguluyorlar. Hatta bu yöntemlerle ruhsal savaş yöntemleri dedikleri bazı yöntemleri de geliştirmiş olduklarından gerçekten bunun üzerinde epey bir duruyorlar. Yani zaferli Hristiyan yaşamı diyorlar buna. Bu görüş tamamen günahsız olmasak da Hristiyan yaşamının yine de günaha karşı kazandığımız zaferle işte işaretlendiğini, mühürlendiğini söylüyorlar. Kutsal ruha sahip olan Hristiyan artık bu dünyanın zevklerini arzulamaz. Onun yaşamı sürekli yukarı doğru bir yörüngede büyümeye devam eden kutsallık ve kutsallaştırılmayla işaretlenir veya mühürlenir diyor bu öğreti. Şimdi tabii şehvet dolu düşünceler mi? Ben bunu 17 yaşındayken yendim zaten. Bitti. Bir daha öyle bir şey yok. Dedikodu mu? Üniversiteden beri yapmıyorum. İçki mi? Vallahi İsa'ya iman ettiğimden beri bir damlasına bile dokunmadım. Yani bazıları tabii içkiyi günah olarak adlandırdığı için bu şekilde karşılık veriyorlar. Hatta yemin ederim içki içmedim diyebiliyorlar. Günah artık efendi değil, yani benim efendim değil, yenildi, yendim ben onu. Sağ olsun önce İsa yendi, ondan sonra bana öğrettiği yöntemle ben yendim diye bu öğretiyi, bu uygulamayı, bu yöntemi uyguluyorlar ve kalıcı etkileri giderek daha fazla kontrolüm altına giriyor günahın diyorlar. Evet, bu anlamda günahtan özgür müsünüz? Zaferli Hristiyan yaşamı olarak anlatılan o yaşamı mı yaşıyorsunuz? Ya da daha bu grubun öğrettiği gibi İsa'yı yüreğinizdeki tahta oturttunuz mu? Öyle bir öğretileri var. İşte dört ruhsal kural dedikleri, işte kuralları sayıyorlar ve bir yerde artık öyle bir tongaya getiriyorlar ki, pusuya düşürüyorlar ki insanları. İşte bedensel Hristiyanla beden, bir de işte gerçekten Rab'be bağlı Hristiyan. Yani Hristiyan'ı da ikiye ayırıyorlar. Ve şöyle diyorlar, yani yaşamın sadece Mesih yaşamına girerse düzenli olacak. Ama Mesih yoksa darmadağın, karma karışık, böyle bir kaos içerisinde olacak. Eğer tahta İsa'yı oturtursan, böyle bir taht resmi var veya bir bildiğin böyle bir sandalye resmi, sandalyeye İsa'yı oturtursan işte orada hayatın bir düzene girecek. Aslında Mesih, çoğumuzun Mesih yaşamımıza girdiğinde hayatı alt üst oluyor, değil mi? Ama neyse, böyle bir öğretileri var. İsa'yı yüreğinizdeki tahta oturttunuz mu, yoksa şeytanın yollarıyla uğraşmaya devam mı ediyorsunuz? Evet. Bugünkü metnimiz bize bir zamanlar günahın kölesi olan bizlerin günahtan özgür kılındığımızı söylüyor. Evet, günahtan özgür kılındık ve Tanrı'nın köleleri olduk. Bazıları bunu yumuşatıyor. Hizmetli, hizmetkar, Tanrı'nın gönüllüleri, bazıları da Tanrı'nın askerleri demiş. Yumuşatmaya gerek yok. Günahın kölesiyken Rabbin kölesi olduk. Evet, eskiden bedenimizin üyelerini daha fazla yasasızlığa yol açan kirliliğin ve yasasızlığın köleleri olarak sunarken, şimdi kutsallaştırılmamızı sağlayan doğruluğun köleleri olarak sunuyoruz. Şimdi bu kulağa zaferli Hristiyan yaşamı için bir reçete gibi geliyor. Paulus bize eskiden egemen olan günahın artık bir kenara bırakıldığını, arka planda kaldığını söylüyor gibi. Günah sanki geçmişimizde kalan, utandığımız ve üzerimizde gerçek bir gücü olmayan bir şey gibi geliyor bazen bize. Şimdi siz zaferli Hristiyan yaşamını mı yaşıyorsunuz? Günahtan özgür müsünüz? Günahtan kurtuldunuz mu? Bu soruyu düşünün. Günahtan özgür müsünüz? Günahtan kurtuldunuz mu? Bazıları zaferli Hristiyan yaşamı derken günahtan kurtulmayı biraz daha farklı yorumluyor. Sizler günahtan kurtuldunuz mu? Günahtan özgür müsünüz? Evet, sizi bilmem ama ben kendimi çoğu zaman günahtan arınmış hissetmiyorum. Günahsız olmadığımdan kesinlikle eminim ve bu öğleden sonra yine günah işleyeceğimi biliyorum. Bu akşam yine günah işleyeceğimi biliyorum. Önümüzdeki hafta buna devam edeceğimi biliyorum. Daha arkamda fethedilmiş günahlar bırakarak zaferli bir şekilde ilerleyeceğime dair hiçbir güvenim yok. Bu günahları fethede bir yerlere varacağım diye bir güvenim, bir düşüncem yok. Üniversite çağım veya gençliğimden bu yana mücadele ettiğim günahlar var. Derinlerde bir yerlerde uzanıp beni yakalayacağını bildiğim günahlar var. Onlardan ne kadar kaçsam da, ne kadar nefret etsem de yine bunlarla debelenmeye devam edeceğimi biliyorum. Sizler de aynı şekilde bu günahlarla debelenmeye, bocalamaya, uğraşmaya devam ediyorsunuz ve devam edeceksiniz. Belki yarın, belki öbür gün, belki yarından da yakın bu günahlarla bocalayacaksınız. Ve biraz daha büyüdükçe en kötü günahların her gün saydığım ve savaşıyormuş gibi yaptığım günahlar değil, üzerinde düşünmediğim günahlar olduğunu öğreniyorum. Daha hiç üzerinde düşünmediğimiz ne günahlarımız var? Ve bunlar su yüzüne çıkıyor. Bazı kalıplar, bazı alışkanlıklar, içten gelen, insanın kendisini sevmesinden kaynaklanan o iblisin tohumundan gelen düşünceler var aklımızda. Bunlar devam ediyor. Eğer Hristiyanlık, bu Bill Bright'ın dediği gibi ise, eğer zaferle ilgili ise, bu işte muzaffer, zaferli Hristiyan yaşamıyla alakalıysa, ben başaramadım. Başarısızım. Çoğunuz burada, eğer bu onlar gibi böyle yani zaferli Hristiyan yaşamı öğretisini öğretmiyorsanız veya bununla yaşamıyorsanız, ki onu öğrettiğinizi de zannetmiyorum veya belki duymuşsunuzdur bilmiyorum başka kiliselerde, birçok kilisede bu öğretilir bu arada bu şekilde. O zaman sizler de benim gibi başaramadınız, başarısız oldunuz, bu şekilde devam ediyorsunuz. Evet. Evet, atı alan diğerleri, bu yöntemi uygulayan diğerleri, hani atı alan Üsküdar'ı geçti diyorlar ya, ya o yöntemleri uygulayanlar Üsküdar'ı geçtiler bile, başardılar, tekniklerini uygulamaya devam ediyorlar. Eğer vaaz ettiğim şey buysa, tabii ki iki yüzlü birisi olurum. Eğer bu işte zaferli Hristiyan yaşamı gerçekten işe yarıyorsa, ve kutsal yazılar bunu öğretiyor ise ve biz öğretmiyorsak, kesinlikle iki yüzlü davranmış oluruz, veya olurum burada. Ve eğer umudum bu yöndeyse, sanırım tüm umudumu da yitiririm. Çünkü kendimi günahtan özgür hissetmiyorum. Sizlerin de aynı şekilde düşündüğünüzü düşünüyorum. O halde Pavlus burada neyden bahsediyor bize? Belki de sadece belki de günahtan özgür olmanın her zaman hissedilmeyen başka bir anlamı daha vardır. Belki bundan bahsediyor olabilir Pavlus. İçimden gelen bir özgürlük, irademin özgürlüğü ya da eğitim ve uygulama sayesinde gücümün, erdemimin özgürlüğü değil. Ama dışarıdan gelen yabancı bir özgürlük, farklı bir özgürlük, bize yabancı olan bir özgürlük, öznel, böyle kişisel bir özgürlük değil, nesnel bir özgürlük. Günahın yargı yetkisinden, onun yasal gücünden kurtulma özgürlüğü. Evet, günahın yargı yetkisinden kurtulma. Günah yasası altından çıkma özgürlüğü. Ne demiştik? Yasa çoğaldıkça günah da çoğalıyor. Lütuf çoğaldıkça günah da çoğalıyor, değil mi? Evet. Pavlus bu bölüme şu soruyu sorarak başlıyor. Yasa altında değil de lütuf altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Evet, yasa altında değil de lütuf altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Veya bu günah işlemeye devam edelim mi? Veya devam mı edelim diye soruyor. Eğer yasa altında değilsek, lütuf altındaysak, o zaman yasa bizim günahlarımıza bir şey yapamıyor. Yasa bizim günahımızı artık tanımlayacak yetkiye sahip değil. Yasanın yetkisi altında değiliz. Lütuf yasasının yetkisi altındayız. Pavlus da bunu soruyor. O zaman ne yapalım? Günah mı işleyelim? Devam edelim mi bu günah işlemeye? Pavlus daha önce söylediklerini tekrar ediyor. Şimdi Pavlus bir önceki ayette Mesih'e vaftiz edilişimizi şu sonuca bağlamıştı. Yasa altında değil, lütuf altındayız. Ve burada tekrar ediyor. Yasa altında değil, lütuf altındayız'ı tekrarlıyor. Eğer Pavlus bir şeyi tekrar ediyorsa mutlaka önemlidir. Kulak vermemiz gerekiyor. İyice dinlememiz gerekiyor. Evet, lütuf bol olsun diye günah mı işleyelim? Asla. Evet, yasa altında değil, lütuf altındayız. Evet. Kardeşler, yasa altında değiliz. Bunu tabii Pavlus gibi ben tekrar etmeye çalışıyorum. Yasa altında değil, lütuf altındayız. Şimdi o halde ne yapacağız? Günah işlemeye devam mı edelim? Günah mı işleyelim? Tabii bu soru çok önemli. Pavlus'un günahtan özgür olduğumuzu söylerken ne demek istediğini açıklıyor. Pavlus yasadan özgürüz, yasanın altında değiliz demek istiyor. Yasadan özgürüz. Bunu her Hristiyanın anlaması lazım. Mesih'in kanıyla kurtulmuş olan, çarmıh aracılığıyla kurtulmuş olan ve Mesih'in doğruluğu giydirilen her Hristiyanın bunu anlaması gerekiyor. Yasa altında değiliz, lütuf altındayız. Yasadan özgürüz, yasanın altında değiliz. Pavlus bunu tekrar tekrar söylüyor. Niye söylüyor? Bunu görüyor. Bunu Hristiyanlara söylediği halde hala yasaya göre yaşamaya çalışanlar olduğunu görüyor. Hatırlarsanız Pavlus yasanın günahın artmasına neden olduğunu söylemişti. Kardeşler, yasa günahımızı alevlendirir. Yasa sayesinde günahımızı tanıyoruz. Yasa günahı tanımlıyor, günahın günah olduğunu söylüyor. Yasa sayesinde biz bu günahı biliyoruz. Pavlus yasa olmasaydı günahı öğrenemeyeceğimizi söylüyor. Yasa cezalarıyla birlikte günahın gücüdür. Yasa günahın gücüdür. Aklımızda aynen bu şekilde kalsın. Yasa günahın gücüdür. Yasa bize günahın ücretinin ölüm olduğunu bildiriyor. Ölüm günahın gücüdür. Günahın dikenidir. Eğer yasa altında değilsek bu diken bize batmaz. Günah bizi sokmaz, ısırmaz. Günahın üzerimizdeki gücü artık yoktur. Eğer yasa altında değilsek, eğer yasa altındaysak o zaman günah bizi ısırır, günah bizi sokar, her tür zararı verir. Ama yasa altında değiliz, günahın üzerimizdeki gücü artık yok. Yasa ve yasal yargı yetkisi, bir düşünün, yasa ve yasal yargı yetkisi. Yani komik bir şey. Şimdi Türkiye'nin Gürcistan sınırını düşünün. Gürcistan'da yasal içki yası yaşı 21. Türkiye'de 18 değil mi? Şimdi bu iki sınırın arasında iki ülkenin yasasına da tabi olabilirsiniz. Ancak şöyle diyelim, tam böyle sınırda, öyle bir nokta var mı bilmiyorum. Tuğrul daha yeni gitti oralara. Şöyle iki elinizi açtığınızı düşünün. Birisi Gürcistan'da böyle Tiflis'e bakıyor. Bir tanesi veya Batum'a bakıyor. Batum daha yakın değil mi? Batum'a bakıyor. Bir tarafta işte Artvin'e veya Kars'a veya en yakın Artvin'e bakıyor diyelim. Yani hangi ülkenin şeyi altındasınız acaba? Yasası altındasınız. Yani iki ülkeye de giriyorsunuz. Bir tarafınız bir yasanın altında, öbür taraf öbür yasanın altında. Ama sağ eliniz sol elinizden farklı hissetmez herhalde değil mi? Böyle iki yasa olayı değiştirmiyor. Veya sol elinizde tuttuğunuz, Türkiye tarafında tuttuğunuz birayı şöyle başınızı Türkiye tarafına çekip içebilirsiniz. Sağ elinizde bira tutmuyorsanız Gürcistan yasaları herhalde işlemiyor size. Değil mi? Şimdi bir o yana bir bu yana adım atabilirsiniz ama sizin öz varlığınızda değişen ne olur? Yani bir Gürcistan'a girdiniz, bir Türkiye'ye girdiniz. Yani bu yasalar sizi değiştirmiyor değil mi? Öz varlığınızda hiçbir şey değişmiyor. Yine de sınırın doğusunda yasal içki içme yaşı 21, sınırın batısında da 18'dir. Ve şimdi internette Gürcistan'daki içki içme yasalarına baktığınız zaman buna şey diyor, şöyle demiş, sıkı bir şekilde uygulanmamaktadır. Yani orada işte içkinizi aldığınız zaman yaşın kaç diye sormuyorlarmış. Ama 21 yaş altına da satmamaları gerekiyormuş. Sınırın doğusunda bira içen 18 yaşındaki bir genç, sınırın batısında içen bir gençten farklı değildir. Ancak yasanın uygulanması halinde hayatları gerçekten de çok farklı olacaktır. Eğer Gürcistan'da 18 yaşında birisi bira içiyorsa ve bu yasa uygulanacaksa mutlaka bunun bir cezası vardır. Ben tabii o cezayı bilmiyorum. Ve gerçekten de bu iki yargı bölgesinde gerçekleşen faaliyetler birbirinden çok farklıdır. Ve çok böyle basitleştirmek gerekirse işte Tiflis'in yasaları, Ankara'nın yasaları işte veya Tiflis'in yasasızlığı daha da fazla yasasızlığa yol açmış oluyor. Bu yasayı sıkı bir şekilde uygulamamalarından. Evet, kölelik ve özgürlüğü öznel kişisel terimlerle, hissettiklerimizle, kendi gücümüzle, kendi yeteneğimizle düşündüğümüzde hata yaparız. Antik dünyaya baktığımızda, antik dünyada köle olmak yasal bir statüydü. Bazen köle sahibi o yasal statüyü farklı bir yasal statüye çevirebiliyordu. Ama her zaman o yasal statü değişemiyordu. Örneğin savaşta esir alınan bir asker o yasal statüsünü uzun yıllar değiştiremiyordu. Köle haline getirilmişse eğer veya o askerin ailesi veya savunduğu ülkenin veya hangi grup adına savaşıyorsa işte kadınlar, erkekler, yaşlılar köle olarak alındıkları zaman hemen özgürleştirilemiyorlardı. Belli bir veya yasal statüsünü özgürlük statüsüne alamıyorlardı. Uzun bir süre o statüde kalmaları gerekiyordu. Bazıları ise borçlarından dolayı köle oluyorlardı. Hatta birazcık para kazanmak için köle gönüllü bir şekilde köle olanlar vardı. Bunlar o parayı kazandıktan sonra veya tabii onun da bir sözleşmesi vardı, kölelik sözleşmesi vardı. İşte 5 sene bu ailenin kölesi olacak bir kişi. İstediği zaman çıkamıyordu. Sözleşmeyi tamamladıktan sonra ancak bu şeyden çıkabiliyordu. Kölelik antlaşmasından çıkabiliyordu. Köle yasa dışı göçmenlerden farklı olarak vatandaş olmayan biriydi. Ve bir kölenin faaliyet özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmıştı. Bir de söylemeyi unuttum. Borçtan dolayı köle olanlar var. Borç tamamen ödendikten sonra kölelik de tamamlanıyordu, kölelik de bitiyordu. Şimdi birçok köle efendilerinin kim olduğuna bağlı olarak son derece iyi hayatlar yaşamışlardı. Bazıları son derece kötü hayatlar yaşadı, bazıları son derece iyi hayatlar yaşadı. Bazıları kölelerini ailelerinin bir parçası olarak görüyordu. Evet, köleliğinin gerçek kötülüklerini görmezden gelmek istemem ya bu veya bu köleliğin diyelim kölelik kurumunun epey bir kötülüğü var. Hem kişiye hem de topluma yani insanı kullanıyorlar, ele geçiriyorlar, insan gözüyle bakmıyorlar, bildiğiniz işte hayvanın biraz üstünde bir varlık olarak bakıyorlar. Bazıları tabii değer veriyor bu köleye, bazıları da kölelerine hiçbir değer vermiyorlar. Ama antik dünyadaki köleliğin çoğu bizim bugünkü çalışma ortamımıza benziyor. Çoğu benzemiyor diyelim. Çoğu benzemiyor ama bu çalışma ortamımıza benzeyen, işte bugünkü Türkiye şartlarındaki istihdama benzeyen kölelik şartları da var. Türkiye'deki işçilerin şu an asgari ücreti işte atıyorum 450 dolarsa doları birazcık yükseltip yani doların değerini birazcık yükseltip liranın değerini birazcık düşürüp işçiye zam yapıyormuş gibi görünüp 380 dolarlara gelirse sanayici, işte fabrika sahibi, işveren biraz daha rahat eder. İşçi de kendisine zam yapıldığını zanneder gibi. Tabii Roma döneminde veya öncesinde veya ondan sonrasında bu şekilde düşünmüyorlardı. Ama insanı kullanmak açısından baktığınızda Bugün de işveren işçisini, çalışanını bu şekilde kullanabiliyor. Evet, bugün pek çok işçinin daha büyük kölelik bağları altında acı çektiği iddia edilebilir. Kendi işi olanlar da kendilerini kendi köleleri haline getirebiliyorlar. Birçok işçi, çalışan, öğretmen, emekçi kölelik bağları altında acı çekmeye devam ediyor. Yani şunu da söyleyelim. İncil, yeni antlaşma, köleliği kınamıyor. Köleliğin iyi bir şey olduğunu da söylemiyor ama askersen askerliğine devam et, köleysen köleliğine devam et anlayışı olduğunu görüyoruz. Amaç bu dünya olmadığı için yani tüm yani kölenin yaşamında Rab'be hizmet eder gibi sahibine hizmet etmesi isteniyor. Evet, bu nedenle Pavlus kölelikten ve inanlının günaha köleliğinden Tanrı'ya köleliğe geçişinden söz ettiğinde bunu yasal statü açısından anlayacak bir kitleye hitap ediyor. Roma'daki kilise bu yasal statüyü çok iyi anlıyor. Öncelikle doğuştan gelen kutsallıktan ya da yaşamlarımızda günahın efendisi olmak gibi bir kişisel yetenekten bahsetmiyor. Pavlus yıkıcı, ölüme yol açan bir efendiden nazik ve cömert bir efendiye transfer olmaktan bahsediyor. Günahın kölesi olmaktan Mesih'in kölesi olmaya geçişten bahsediyor. Transfer edilişten bahsediyor. Günahtan Mesih'e transfer konusundan bahsediyor. Şeytanın kölesi olmakla Tanrı'nın kölesi olmak arasındaki farktan söz ediyor. Yasal olarak yetki alanının değişmesi çok önemli. Günahın kölesiyken Tanrı'nın kölesi olmaktan bahsediyor. Evet, sizler de günahın kölesiyken Tanrı'nın kölesi oldunuz. Bill Bright ve zaferli Hristiyan yaşamı tam da bu noktada yanılıyor. Yasal statümüzün önemini inkar ediyorlar. Bizim yasal statümüz günahın köleliği değil. Günahın kölesi değiliz. Bizler Mesih'in köleleriyiz. Artık yasa altında değil, lütuf altındayız. Aslında aklanmanın yasal, adli bir gerçeklik olduğunu inkar ediyorlar. İçsel, öznel yani kişisel, bireysel dönüşüm konusunda ısrar ediyorlar. Sanki kendi kendilerine, kendi yöntemleriyle bu içsel dönüşümü, bu kişisel dönüşümü, bu öznel dönüşümü gerçekleştirebileceklerine inanıyorlar. Böyle bir kardeş tanıyorsanız mutlaka uyarın. Böyle bir kişiye mutlaka müjdeyi verin. Yasa altında değiliz. Mesih'in köleleriyiz. Artık günahın kölesi değil, Mesih'in kölesiyiz. bu aslında tam da Orta Çağ Roma Katolik Kilisesi'nin de hatasıydı. Bu eski adamın hatasıdır. Ve kilise tarihinde tekrar tekrar tekrarlanıyor. Martin Luther 95 tezini şehir kapısına, şehrin girişine çaktığında bundan bahsediyor. Kendi çabanla cennete giremezsin, kendi çabanla birisini Araf'tan çıkaramazsın gibi maddeler yazmış Martin Luther. Ve bu tür şeyleri tekrar tekrar görüyoruz. Tıpkı her Hristiyan'ın tarihinde tekrar tekrar tekrarlandığı gibi. Bunu bir düşünün. Size bir soru sordum. Size günahtan özgür olup olmadığınızı sorduğumda ahlaki anlamda mı yoksa yasal anlamda mı düşündünüz? Bir düşünün, kendi kendinize cevap verin dedim. Günahtan özgür müsünüz diye sorduğumda bunu ahlaki anlamda mı anladınız yoksa yasal anlamda mı anladınız? Kendi kişisel günahkarlığınız ve kutsallığınız açısından mı düşündünüz yoksa Mesih'le birlikte öldüğünüz için, vaftizinde günaha öldüğünüz için günahtan özgür olduğunuz gerekçesiyle mi veya bu gerçekle mi sevindiniz? Günahtan özgür olduğunuz gerçeğini bilerek mi sevindiniz? Geceleri başınızı yastığınıza koyduğunuzda günahlarınızın üzerindeki yasal baskısından, suçlamasından ve lanetinden kurtulduğunuza seviniyor musunuz? Sevinmeniz lazım. Artık günahlarınız yasal olarak size hiçbir baskı yapamaz. Yasa size günahınızı artık göstermiyor. Yoksa yani şöyle mi düşünüyorsunuz? Bu hani yasanın lanetinden kurtulduğunuza seviniyorsunuz. İşte bu baskıdan, suçlamadan, lanetten kurtulduğunuzu düşünüyorsunuz. Ya da o günkü başarısızlıklarınızdan kaynaklanan suçluluk ve utancın ağırlığı ve yükü altında inliyor musunuz? Bazıları gerçekten bu suçlulukla yaşıyorlar. Sürekli bu utanç, bu suç, Hristiyan oldukları halde Mesih'in çarmıhı aracılığıyla, onun kanı aracılığıyla kurtuldukları halde hala bu şeyi yaşamaya devam ediyorlar. Bu suçluluğu, bu laneti hala yaşamaya devam ediyorlar. Eski adam her zaman kendi kutsallığını, kendi başarısızlıklarını düşünür. Yeni adam İsa Mesih'te olduğu, onunla birlikte gömüldüğü ve onunla birlikte dirildiği için sevinir. İşte sizin konumunuz budur. Artık yasa altında değilsiniz, artık sevinin. İsa Mesih'tesiniz, onunla birlikte gömüldünüz ve onunla birlikte dirildiniz. Sevgili Hristiyan, asıl soru senin yasal statünün ne olduğudur. Bunu bir kere anladınız mı, sevineceksiniz. Artık kendinizi suçlamayacaksınız. Lanet altında olmadığınızı, yasa altında olmadığınızı, bu arada her ne zaman yasa desem aklınıza şeriat gelsin. Şeriat bitti artık. Yasa ortadan kalktı. Biz yasa karşıtı değiliz. Yasa her zaman olduğu yerde duracak. Her zaman insanlara günahını göstermeye devam edecek. Ama Mesih bizleri o yasa altındalıktan başka bir yasa altındalığa getirdi. Ne yasası bu? Lütuf yasası. Bizi lütfuna getirdi. Biz onun lütfuyla artık tanımlanıyoruz. Günah yasası artık bizi tanımlamıyor. Bizi Mesih'in çarmıhı tanımlıyor. Evet, asıl soru senin yasal statünün ne olduğudur. Günah işleyip işlemediğin ya da ne sıklıkla işlediğin değil ama bu günahın sizin üzerinizde nasıl bir gücü, nasıl bir yasal yetkisi var? İsrail'i bir düşünün, İsrail halkını bir düşünün. İsrail'in Mısır'dan çıkışı, eski antlaşmadaki bu büyük kurtuluş öyküsü tüm kurtuluşlar için bir model olmuştu. Pavlus'un tekrar tekrar bize o kurtuluşu hatırlattığını görüyoruz. Ve Tanrı'nın halkının Mısır'da Firavun'un gücü altında kölelikten kurtuluşudur bu Mısır'dan çıkış. Mısır'dan kölelik evinden çıktığınız bugünü anımsayın. Çünkü Rab sizi güçlü bir elle buradan çıkardı diyor Rab. Evet sevgili kardeşler, İsrail halkının bu köleliği günaha olan köleliğimizin bir görüntüsünden başka bir şey değildir. İsrail'in Mısır'daki köleliği bizim günaha olan köleliğimizdir. Martin Luther İradenin Tutsaklığı adlı kitabında Erasmus'la uzun uzun bir söyleşi yapıyor. Bunun kısa bir özeti Türkçe'ye çevrilmiş ama bu Erasmus'la yaptığı söylenti bu kitap içerisinde o kısa özette yok. Burada günaha tutsaklığı Martin Luther'in bu günah tutsaklığı anlatırken İsrail'in Mısır'daki tutsaklığını veya esaretini, köleliğini, bizim günaha tutsaklığımız, günaha esaretimiz, köleliğimiz olarak tanımladığını görüyoruz. Pavlus da aynı şeyi yapıyor. Evet, İsrail'in içinde bulunduğu durum tam ve eksiksiz bir esaretti. Kölelikti. Halk güçlü bir el tarafından kölelik evinden çıkarıldığında Firavun'un kölesi olmaktan Tanrı'nın kölesi olmaya transfer edildiklerinde öznel olarak, yani kişisel ve bireysel olarak ahlaki olarak dönüşmüşler miydi, dönüştüler mi? Yani Firavun'un kölesi olmaktan Tanrı'nın kölesi oldular. Tamamen Mısır'dan çıktılar, Mısır köleliği bitti ve Tanrı'nın kölesi oldular. Baktığımız zaman Tanrı'nın şartlarına, ekmeği Tanrı veriyor, içeceklerini Tanrı veriyor. Hatta Mısır'dan çıkış 17'ye geldiğimizde hiç sularının kalmadığını görüyoruz. Orada kayadan suyu sağlayanın da Rab olduğunu görüyoruz. Ve oradaki o 2 milyon insan o sudan doyana kadar içiyor. Her şeylerini Rab sağlıyor. Yani artık Rab'be aitler. Birisine aitsen o kişinin kölesisin. Bu konuma geçiyorlar. Yani yasal konumları değişiyor. Firavun köleliğinden Tanrı'nın kölesi haline geliyorlar. Ama bir öznel olarak veya ahlaki olarak dönüşüyorlar mı? Sadece yeni efendilerine, onları kurtaran, kölelikten satın alan, her şeye gücü yeten, Rab'be hizmet etmeyi arzulayan dürüst insanlar haline geliyorlar mı? Veya geldiler mi? Kesinlikle gelmediler. Sınırı aşmış olabilirler. Evet. Oradaki Mısır'dan Sina'ya geçtiler. O yarımadaya geçtiler. Sınırı aştılar. Sınırı aşmış olabilirler. Esaret evinden, kölelik evinden ayrılıp yeni bir yargı alanına girmişlerdi. Ama yürekleri ve zihinleri hala kölelik yollarının derinliklerine saplanmıştı. Değil mi? Firavun peşlerinden geldiğinde halk Musa'ya şöyle haykırmıştı. Ne yani Mısır'da mezar yok mu? Mısır'da mezar yok mu ki bizi buraya ölüme getirdin? Biz sana Mısır'da demedik mi? Bizi burada köle olarak bırak. Çünkü köle olarak esaret altında hizmet etmek çölde ölmekten daha iyidir. Yine acıktıklarında yine inleyip biz orada rahattık. Biz orada en azından yemeğimizi yiyorduk. Evet, köle olarak çalışıyorduk. Sopa yiyorduk. Ama yani yaptığımız bütün malzemeyi Efendimiz Firavun bize veriyordu zaten. Ve yemeğimiz vardı. Keşke açlıktan ölmektense Mısır ülkesinde et kaplarının başında oturup ekmek yerken Rabbin eliyle ölseydik diye haykırmışlardı. İsrail Firavun'dan kurtulmuş muydu? Eski yollarını, eski esaretlerini, eski konforlarını, eski alışkanlıklarını özlediklerinde Mısır'dan kurtulmuş muydular? Evet, kurtulmuşlardı. Ama hala o eski alışkanlıklarına, o eski adamlarına geri dönmek istiyorlardı. Evet, Musa'ya göre kurtulmuşlardı. Artık özgürdüler. Tıpkı Pavlus'a göre her zaman böyle hissetmesek de şu anda bile Mesih'te günahtan kurtulmuş ve özgür olduğumuz gibi. Kardeşler, özgürlüğümüz yasal bir özgürlük olduğu için daha az gerçek değildir. Bu yasal bir özgürlüktür. Artık Firavun'un egemenliğinde değiliz. Aynen İsrail halkı nasıl Firavun'un egemenliği altında değildiyse Sina tarafına geçtikten sonra bizler de o egemenlik altında, günahın egemenliği altında değiliz. Günahın çekiciliği, ona olan eğilimimiz devam etse de üzerimizdeki gerçek gücünü, ölüm lanetini kaybetmiştir. ve biz İsrail'den daha fazlasına sahibiz. Ruhsal olarak olmasa bile yasal ve antlaşmaya dayalı olarak Tanrı'nın Rabliği altına giren İsrail'den bile daha fazla yeni bir öğreti standardına yürekten itaat ettik ve ediyoruz. Birçok İsrailli buna yüz çevirdi ve çölde öldüler. Bizim yaşamımız da o İsrail'in çöldeki 40 yıllık yaşamı gibi tanımlanıyor. Yaşamları boyunca günah işlemeye devam ettiler. Ama Firavun onları öldürdü mü? Hayır. Firavun'un esaretinde miydiler? Hayır. Bir anlamda özgürdüler. Ama Rabbin kölesiydiler. Mesih de bizi evlat edinmiş olan Tanrımıza gerçekten ve içtenlikle bağlı olduğumuzu biliyoruz. Yeni yasal statümüz kutsallaşmaya ve gerçek kutsallığın sonu olarak gerçek kutsallığın sonu olan sonsuz yaşama götürecek bir dönüşümün başlangıcını da beraberinde getirmiştir. İsa'da İsrail'in özlemini çektiği bu karşılıksız armağana bizler bugün sahibiz. Evet, günahtan özgür müsünüz? Eğer yasa altında değilseniz, eğer yasa sizin peşinizde değilse, yasadan kaçmıyorsanız, artık size hiçbir suçlama yoksa neden o zaman günah işlemeyesiniz? Yani niçin? Pavlus bunu soruyor. Yani kurtuldunuz artık. Günahtan artık özgürsünüz. Yasa altında değilsiniz. Lütuf yasası altındasınız. Mesih'e aitsiniz. Mesih'in kölelerisiniz. Artık günahın kölesi de değilsiniz. Peki o zaman günah işleyebilirsiniz. Değil mi? Niye işlemiyorsunuz? Diye soruyor. Artık günah sizi öldüremeyeceğine göre günah işlemeli misiniz? Evet, kesinlikle hayır. Tabii Pavlus burada kesinlikle hayır derken asla olamaz. Yani tam nasıl çevireceğiz bunu bilmiyorum ama mi gonoito diye bir Grekçe kelime. Tam karşılığı haşa demek. Artık günah işlemeye devam mı edelim? Haşa. Tabii bunu bizim çevirmenler o şekilde yazmamış ama gerçekten de tam bu anlama geliyor. Kesinlikle olmaz, asla olamaz, kesinlikle hayır, mi gonoito, haşa, günah işlemeye devam etmeyeceğiz. Günah için ölen bizler nasıl hala günah içerisinde yaşayabiliriz diye soruyor Pavlus. Evet arkadaşlar, biz Mesih İsa'ya ait olanlar artık yasa altında değil, lütuf altındayız. Bunu çok tekrar ettik değil mi? Pavlus da çok tekrarlıyor. Yasa altında değil, lütuf altındayız. Yasadan özgürüz, günahın lanetinden kurtulduk. Günahın varlığından olmasa da günahın gücünden özgürüz. Lütuf altında olmak, evet, ne anlama geliyor? Lütuf altında olmak ne anlama geliyor? Bu Tanrı'nın köleleri, doğruluğun köleleri olduğumuz anlamına geliyor. Günah işlememek, cezadan kaçınmak, ölümden kaçınmak meselesi değildir. Günah işlememek, cezadan kaçınmak, ölümden kaçınmak meselesi değil. Dünyanın gözünde yasanın yokluğu yasasızlığa yol açar. Eğer yasa yoksa iyilik yapmak için de hiçbir neden yoktur. Ama Hristiyan yasa onu tehdit ettiği için iyilik yapmıyor. Hristiyan ölümden dirilmiş olan Rabbinin kendisine vermiş olduğu yeni yaşam sayesinde ve yeni efendisi tarafından kutsallaştırılmaya devam ettiği için iyilik yapıyor. Kutsallaştırılmaya devam ediyoruz. Hristiyan doğruluğun, lütfun kölesidir. Hristiyan karşılıksız bir armağan almıştır ve Rabbe olan minnettarlığı yaşamının tamamen değişmesini sağlamıştır ve bu değişim devam etmektedir. Sevgili kardeşler, yasal statünüz çok önemli. Komşumuzu sadece bir görev, bir ücret ya da bir ödül kazanmak için sevmiyoruz, değil mi? Sadece bir ödül için hizmet etmiyoruz. İlk önce İsa Mesih bizleri sevdiği için seviyoruz. Onun iyiliğinden, yaşamlarımızdaki yaratıcı gücünden dolayı seviyoruz. İyilik eylemlerimiz artık her türlü kendine hizmet duygusundan arınmıştır. Kurtuluşumuzu kazanmak için iyi işler yapmıyoruz. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih bizi karşılıksız kurtarmıştır. Artık günahın yasası altında değilsiniz. Artık tamamen lütuf yasası altındasınız. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.